Ayrım 13. Kyoto. Yasunari Kawabata. Sayfa 151. 7. Bölüm. Çamların Yeşili. Takichiro Nanzen Tapınağı yakınlarında satılık uygun bir ev bulunduğunu haber almıştı. Bu güzel sonbahar gününde hem orasını görmek hem de bu bahaneyle bir gezinti yapmak istedi. Karısıyla kızının da kendisiyle birlikte gelmesini arzu etti. Shige, "Burasını satın alacak mısın?" diye sordu. Takichiro, "Görmeden önce değil elbette," diye karşılık verdi ve birden suratını astı. Parası çok elverişli ama bu paraya göre küçük bir şey olmalı. Shige cevap vermedi. Bir kere gidip bakmanın ne zararı var, değil mi? Shige kaygılıydı. Kocası ev satın alıp işine oradan mı gidip gelecekti? Tokyo'da Nihonbaşi ve Ginza'da olduğu gibi Kyoto'nun merkezindeki iş yerleri semtine, mağaza sahiplerinin ayrı köşklerde oturup oradan işlerine gitmeleri modası yayılmış bulunuyordu. Niye olmasındı? Maruta firmasının eski parlak günleri geçmişti artık ama elde edilen gelir kendi malları olan küçük bir evi geçindirmeye yetecek durumdaydı. Ama kocası belki de mağazayı kendisine sürekli az bir gelir sağlayarak satmayı ve ondan sonra bu küçük eve yerleşmeyi düşünüyordu. O halde kararını bir an önce mağaza henüz ayakta dururken vermesi gerekirdi. Peki ama küçük bir evin içinde bu adam vaktini nasıl geçirecekti? 50 yaşındaki bir erkek kendi alışkanlıklarıyla yaşar. Mağaza uygun şekilde satılmış olsa bile getireceği faizle yaşamak güç olacaktı. Anne bu kaygılarını sözle anlatmadı ama kızının neler düşündüğünü sezdiği anlaşılıyordu. Chieko gençti. Onu kızı olarak gördükçe en büyük avuntuyu buluyordu. Bütün bunlardan habersiz olan Takichiro yeniden keyiflenip neşesine kavuşmuştu. Otomobilde giderlerken Chieko, "Baba," dedi, "bizi o taraflarda gezmeye götürdüğüne göre Shoren In Manastırı'nın önünden geçemez miyiz? Şöyle sadece giriş kapısının önünden." "Kafur ağacı için mi?" "Kafur ağacını görmek istiyorsun." Chieko, babasının düşüncesini bu kadar iyi anlamış olmasına şaşmıştı. "Evet, kafur ağacını," diye cevap verdi. Takichiro, "Pekala, gidiyoruz öyleyse," dedi. "Gençliğimde bu koca kafur ağacının altında arkadaşlarla çok sohbet etmişimdir ama onlardan hiçbiri artık Kyoto'da değil. Oradaki bütün yerleri cebimin içi gibi bilirim." Chieko, babayı bir süre gençlik hatıralarıyla baş başa bıraktı. Sonra, "Baba," dedi, "okul çağından beri hiçbir kafur ağacını gündüzün görmedim. Turist otobüsüyle akşam turu nasıl yapılır bilir misin? Otobüs dönüş yolundaki bu tek manastırda Shoren In'de durursa, ellerinde kağıttan fenerlerle bir yığın rahip dışarı çıkar." Turistlerin kağıt fenerlerin ışığında ön avluya kadar götürdükleri yol oldukça uzundur. Tek ilginç yer de burasıdır. Otobüs şirketinin broşüründe Shoren In Manastırı rahibeleri tarafından müşterilerinize çay ikram edilecektir diye yazar. Chieko, turistler büyük salona götürülürlerse sahici bir çay töreni yapılacak demekti diye anlatmasına devam etti. O zaman birkaç kişi koca bir tahta fıçıyı içeri getirdiler. Üzerinde bir yığında en ucuz cinsinden çay fincanı vardı. Chieko güldü. Sonra fincanları göz açıp kapatıncaya kadar dağıtıp tekrar dışarı çıktılar. Belki aralarında rahibeler de vardı ama işlerini o kadar çabuk yapmışlardı ki insanın gözünden kaçmış olabilir. Hayal kırıklığına düşülen bir durum ve sonra çay da ancak ılık denilebilecek sıcaklıktaydı. Baba, "Anlaşılmayacak bir yanı yok," dedi. "Sahici bir çay töreni çok masraflı olur." "Hepsi bu kadar değil. Manastırın bahçesi çepeçevre ışıklarla donatılmıştı. Ortaya bir rahip çıktı ve Shoren In Manastırı hakkında aydınlatıcı bilgi veren uzun bir konuşma yaptı. Hem de ne konuşma? Öyle mi? Tapınaktan içeri girer girmez bir yerlerde hemen koto müziği çalınmaya başladı. Kız arkadaşımla ben de bunun pikapla çalınan bir plak olabileceği şüphesi uyanmadı değil. Koto, gitara benzer eski bir Japon sazıdır. Bugün daha çok kadınlar tarafından çalınmaktadır. Vay vay. Sonra da Gion'un küçük dans kızlarının gösterisini seyretmeye götürdüler. Onlar da çalışma salonlarında 2-3 tane dans gösterisi yaptılar. Ama sahici danslar mıdır? Orasını Tanrı bilir. Niye sahici olmasın? Kuşaklarını gevşek bağlamışlardı ve elbiseleri de oldukça külüstürdü. O başka. Gion'dan Shimibara'daki Kadoya çayhanesine birinci sınıf kibar orospuları görmek için gittik. Kyoto'nun ünlü eğlence semti. Kibar orospular çağlarının en seçkin güzelliğini temsil ederler. Karşısında bulunan Gion ve Pontocho mahallelerinde temiz eğlence yerleri vardır. Başlangıçta davranışları sahiciydi. Yanlarındaki adaylar da öyleydi. Kocaman eski mumların ışığında bir gösteri yaptılar. Adı da kadeh değiş tokuşu galiba. Doğru mu? Evlenme töreninde çiftler arasında uyulan eski bir gelenek. Karşılıklı olarak birbirlerine 3 defa pirinç şarabı verirler. Daha eskiden bu tören eğlence yerlerinde orospu ile müşterisi arasında yapılırmış. Sonra da bize çayhaneye girerken kapı önünde yapılan bir çeşit tören gösterdiler. Takichiro, insanın bu kadar şeyi birden görmesi doğrusu çok güzel bir şey, dedi. Chieko, orası doğru, dedi. Şoren'indeki kağıt fenerleriyle karşılama ile Shimibara'daki Kadoya çayhanesi gördüklerimin en güzeliydi. Ben bunları sana daha önce de anlattım sanıyordum. Anne, bir seferinde beni de yanına al, dedi. Kadoya çayhanesi ile kibar orospuları ömrümde hiç görmedim. Bu sırada otomobilde Şoren'in önüne varmıştı. Kafur ağacını Chieko için görmek istemişti. Bitkiler bahçesinde kafur ağaçlı yoldan geçtiği için mi, yoksa birisi ona Kuzey Dağı sedirlerinin insan eliyle yetiştirilmiş olduğunu ve tabiatın büyüttüğü ağaçları daha çok sevdiğini söylemiş olduğu için mi? Şoren'in giriş yerinde taş duvarın üstündeki kafur ağacı öyle gelişi güzel bir ağaç değildi. Bir arada büyümüş 4 ağaçtı. En öndeki en yaşlısı olmalıydı. Dev ağacın önünde üçü durup sessizce seyre koyuldular. Uzun zaman seyredince alabildiğine yayılmış ve sonra birbirine karışmış dallarının o bükülmüş yapısı içinde korkunç bir kudretin saklı bulunduğu anlaşılıyordu. Takichiro, "Yeter mi? Haydi gidelim artık," dedi ve Nanzen Tapınağı yönünde yola devam ettiler. Takichiro cüzdanından içinde evin bulunduğu yer yazılı kağıdı çıkarırken, "Dinle Chieko," dedi. "Kafur ağacını böyle yapan şey, sanırsam onun sıcak güney ülkelerinden gelmiş olmasıdır. Atami'de ya da Kyushu'da daha heybetli şekilde büyüyor." "Ama bu ihtiyar ağaç insana saksıya konan büyük yapma ağaçları hatırlatmıyor mu?" Belki de Kyoto'da her şey böyle yapma, öyle değil mi? Dağları, ırmakları, hatta insanları. Öyle mi dersin? Baba başını eğdi. İnsanları da. Ama acaba bütün insanlar böyle mi? Bugünün insanlarını olduğu kadar eski tarihin insanlarını da kapsar bu söz. Ah! Öyleyse bu sözün bütün Japonya'yı içine almakta. Chieko, baba yine iri iri laf ediyor. İçinde bir parça gerçek bulunan laflar, diye düşündü. Ama bak baba, bu kafur ağacının gövdesine, onun acayip birbirine geçmiş dallarına iyice bakılırsa, insanın içinde bir şeyler ürperiyor. Bu onun içinden gelen yüce bir kudret midir? Doğru. Genç bir kız böyle şeylere kafa yorar mı? Baba kafur ağacına doğru baktı ve sonra bakışlarını kızına çevirdi. Gerçekten, Chieko haklı. Tıpkı senin parlak siyah saçların gibi büyümüş. Benim hissim körleşmiş. Yaşlılıktan olacak, değil mi? Evet, sen bunu çok iyi görüp anlamışsın. Coşkun bir duyarlılıkla sarsılmış olarak Chieko, "Ama baba!" diye bağırdı. Nanzen Tapınağı'nın büyük kapısından içerideki avluya baktıkları zaman ortalığın pek sessiz olduğunu ve her zamankinden çok daha az insanın bulunduğunu gördüler. Baba, satılık evin yerini gösteren kağıda bakıp sol tarafa yöneldi. Ev gerçekten küçük görünüyordu, fakat yüksek kerpiç duvarlarla çevrili bir bahçenin dip tarafında bulunuyordu. Daracık bir kapıdan evin giriş kapısına gidilen yolun iki tarafında uzun sıralar halinde kelebek çiçekleri diziliydi. Takichiro, "Ne güzel!" diye bağırdı. Çiçeklerin görüntüsünden çarpılmış gibi bahçe kapısında durakladı. Fakat evi görmek hevesi kaybolmuştu. Çünkü bitişikteki bahçede bulunan oldukça büyük bir evin randevu oteli yapılmış olduğunu görmüştü. En büyük Japon Tekstil Sanayi Kurumu, bütün dünyaya ihracat yapar. Yine de kelebek çiçekleri dizlerinden ayrılması çok güç oldu. Takichiro burayı görmeyeli geçen kısa zaman içinde, Nanzenji çevresindeki evlerin çoğunun böyle kaçamak yapılan oteller haline getirilmiş olmasına şaşıp kaldı. Bir de üzerinde tamirat yapılan, seyahat şirketlerinden birine ait büyük bir pansiyon vardı. Taşra'dan gelmiş öğrenciler buraya girip çıkıyorlardı. Takichiro çiçekli bahçenin kapısında, "Ev güzel olabilir ama bu yer asla," diye mırıldandı. Bir zamandan beri Kyoto'nun eski iç şehir kesimi biricik oturma yeri olacak gibi görünüyor. Dünyanın gidişi böyle. Kodaichi Tapınağı dolaylarında olduğu gibi Osaka ve Kyoto arasındaki bütün alan sanayi bölgesi oldu. Kyoto'nun batı taraflarında henüz bina yapılmamış kısımlar var ama satın alınınca sıkıntılı durumlara düşülebilir. Bitişikteki arsaya birisinin kalkıp acayip bir yapı dikmeyeceğini kim bilebilir? Baba hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. Kelebek çiçeklerini unutamıyormuşçasına Takeshiro 7-8 adım yürüdükten sonra yalnız başına geri döndü ve çiçeklere bir kez daha baktı. Shige ile Chieko babayı yolda bekliyorlardı. Adam bu yıl için mi çiçekleri böyle güzel açtırmış? Bu işte bir hile yapmış olmalı. Bunları söyleyerek baba ötekilerin yanına döndü. Çiçekler bambu kamışlarla desteklenmeli. Yağmur yağar da çiçekler ıslanırsa insan taşlık yoldan bile geçemez. Adam çiçeklerin bu yıl böylesine güzel açacağını bilmiş olsaydı belki de evi hiç satılığa çıkarmazdı. Ama evi satmak zorundaysa o zaman çiçekler ölmüş ya da yaban otları bürümüş, vız geliyor demektir. Ötekiler susuyorlardı. Evet, insanoğlu böyle işte. Yüz çizgileri bulutlanmıştı. Chieko onu neşelendirmek için "Kelebek çiçeklerini bu kadar çok mu seviyorsun baba?" diye sordu. "Bu yıl için olmaz ama gelecek yıl senin için bir kelebek çiçeği deseni üzerinde düşüneyim. Kelebek çiçeği kadınlar için bir desendir. Her şeyden önce de hafif yazlık elbiselere yakışır. Ben kadınlar ve hafif yazlık elbiseler için desen demek istememiştim. Öyleyse iç çamaşırlar için süslü desenler mi acaba?" Baba kızına baktı. Sonra gülerek başını çevirdi. Bereket versin senin için kafur ağaçlı kimono veya şal desenleri çizmedim. O zaman hayaletler gibi görünecektin. Chieko babaya bakıyordu. Baba, böylece kadın ve erkek desenleri yer değiştirmiş olurdu, dedi. Hiç de yer değiştirmiş olmaz. Kafur ağacı desenli bir elbiseyle yollarda hayalet gibi dolaşır mıydın? Elbette onu giyer her zamanki gibi sokakta dolaşırdım. Ah! Babanın başı havada asılı kaldı. Düşüncelere dalmış görünüyordu. Chieko dedi, ben yalnız kelebek çiçeklerini sevmem. Bütün çiçekler kalbimden yakalar beni. Nerede ve ne zaman görsem hemen onlara bağlanıveririm. Chieko, eminim diye karşılık verdi. Baba, burada Tatsumura mağazasının yakınında bulunuyoruz. Bir göz atsak ne güzel olacak. Orası yabancılar için bir yerdir. Sen ne dersin Shige? Anne, madem ki Chieko istiyor diye uysalca cevap verdi. Demek böyle. Gerçek Tatsumura malları bu şubesinde teşhir edilmez. Burası Shimokawara semtiydi. Şahane evlerle dolu bir mahalle. İçeri girdikleri zaman Chieko raflarda dizili top top ipekli kadın kumaşlarını gözden geçirmeye başladı. Bunlar Tatsumura'nın kendi fabrikasının malları değildi. Büyük bir firma olan Kanebo'nun dokumalarıydı. 752 yılında Nara'da Todaiji Tapınağı'nda tahtadan inşa edilmiş hazine, Japonya'nın ve yabancı ülkelerin paha biçilmez eserlerini saklar. Shige yaklaşıp Avrupalılar gibi giyinmek mi isterdin diye sordu. Yok hayır anne, yabancılar ne biçim ipeklileri seviyorlar, bunu öğrenmek istedim. Anne başını salladı, kızının arkasında duruyordu. Birkaç defa önlerindeki ipekli kumaşı parmaklarıyla okşadı. Orta salonda ve koridorda İmparatorluk Hazine Dairesi'nden alınmış kumaş kalıntılarına ve eski çağdan kalma, diğer parçalara göre yapılmış kopyalar bulunuyordu. Bunlar sahici Tatsumura mallarıydı. Takeshiro bu çeşit Tatsumura parçalarını birçok sergilerde ve onların kataloglarında görmüş, aklında tutmuştu, hepsinin adlarını biliyordu fakat parça parça incelemeye bırakmıyorlardı. Takeshiro'nun şahsen tanıdığı tezgahtar, biz bunlarla yabancılara Japonya'da böyle şeylerin de yapılabileceğini göstermek istiyoruz, dedi. Baba böyle sözleri bilirdi ama yine de başını salladı. Tang çağının eski Çin kumaşları kopyaları önünde bağırmaktan kendini alamadı. Harikulade şeyler, en az 1000 yıllık. Eski çağ kopyalarının büyük parçaları burada satılmıyordu. Yalnız birkaçından yapılmış kadın obileri vardı. Takeshiro bunları beğendi ve Shige ile Chieko için birkaç tane aldı. Fakat bu mağazada Avrupa zevkine göre bir hava vardı. Obi kumaşları ortada görünmüyordu. Daha büyük parçalar ise daha çok masa örtüleriydi. bir süs eşyası dolabında çantalar, sigara tabakaları, keseler ve başka işlemeli şeyler duruyordu. Takichiro bir çift Tatsumura kravatı satın aldı. Bunlar hiç de firmanın geleneğine uygun şeyler değildi. Ve bir de Kikumomi denilen cüzdanlardan aldı. Kikumomi, ressam Koesu'nun kağıt desenlerinden birinin kumaş üzerine aktarılmış kopyasıydı. Ressam bunları oldukça genç çağlarında şehrin Takagamine kesiminde sergilemişti. 1558-1637 arasında yaşamış, birçok sanatlarda üstad olan bu şahıs, bir el işi ve sanat okulu kurmuş ve yepyeni bir dekoratif stil yaratmıştır. Takichiro, Kuzey Japonya'da bir yerde şimdi buna benzer şeyleri sert Japon kağıdından yapıyorlar değil mi? Dedi. Tezgahtar, evet, evet diye karşılık verdi ama bunların koetsu desenleri olup olmadıklarını bilmiyorum. Arka tarafta süslü bir kutunun üzerinde Sony firmasının transistörlü radyoları durmaktaydı. Bunları görünce Takichiro şaştı. Belli ki makamların ülkeye yabancı parası girsin öğüdüne uyarak satılığa çıkarılmış komisyoncu mallarıydı. Üçünü arka taraftaki kabul odasına götürüp çay ikram ettiler. Tezgahtar, sizin sandalyelerinizde daha önce birçok tanınmış yabancı misafir oturmuştur, dedi. Cam pencereden küçük fakat dikkati çeken bir sedir ağacı kümesi görünmekteydi. Takichiro, ne biçim sedir bunlar, diye sordu. Bilmiyorum, koyo sedirleri deniliyor galiba. Nasıl yazılıyor? Bahçıvan harflerin hepsini bilmiyor. Belki de geniş iğneli sedirdir. Herhalde Güney Japonya'ya ait bir ağaç. Peki gövdesinin o acayip rengi ne? Onlar yosundur. Küçük bir radyonun çıkardığı sese doğru döndükleri zaman genç bir adamın yabancı bir kadını mağazada gezdirdiğini gördüler. Chieko yerinden kalkarak, "Ah bu Shinichi'nin ağabeyi!" diye bağırdı. Shinichi'nin ağabeyi Risuke, Chieko'ya doğru geldi. Kabul odasında oturan anneyle babanın önünde eğildi. Chieko, bu bayana Kyoto'yu mu gezdiriyorsunuz diye sordu. Hayır, rehber değilim ben. Fakat bu bayan için tercümanlık yapan bir arkadaşımın kız kardeşi öldü. Ben de 3-4 günlüğüne onun yerine bu işi aldım. Ah, kız kardeşi mi öldü? Evet, kızcağız Shinichi'den 2 yaş küçüktü. Çok da sevimliydi. Biliyorsunuz, Shinichi İngilizce'de kendisine pek güvenemez. Üstelik sıkılgandır. Bu yüzden de görüyorsunuz ben buradayım işte. Bu mağaza için ise tercümanlık tamamen lüzumsuz bir iş. Şurada küçük radyo almak isteyen bayanlar Miyako Oteli'nde oturuyorlar. Amerikalı hepsi. Demek öyle. Burası otele çok yakın olduğu için içeriye şöyle bir bakıyorlar. Ben kendilerine Tatsumura kumaşlarını görmelerini salık verdim. Ama onlar küçük radyo almaya geldiler. Kiyosuke hafifçe güldü. Ama bence hepsi bir. Ben burada ilk defa radyo görüyorum. Radyo olmuş, ipekli olmuş, dolar dolardır, fark etmez. Ah, evet. Az önce bahçedeydik. Renk renk sazan balıkları bulunan bir havuz var orada. Şimdi bayan kalkar da bana bunları teker teker sorarsa diye kara kara düşünmeye başladım. Ama sadece ne güzel, ne güzel diye bağırmaya başladı. Üzerimden koca bir yük kalkmış gibi oldum. Ne sazan balıklarından anlarım ne de bu kadar çeşitli rengin İngilizcesini bilirim. Chieko susuyordu. Bayan Chieko, benimle sazan balıklarını seyretmeye dışarı gelir misiniz? Ya bayan ne olacak? Onu buradaki tezgahtara rahatça havale edebiliriz. Hem zaten onun için otelde çay saati de geldi. Orada kocasıyla buluşacak ve Nara'ya gidecekler. Gidip annemle babama söyleyeyim. Peki, ben de bayana haber vereyim. Risuke, Amerikalı kadınların yanına giderek onlarla konuştu. Kadınların hepsi birden bakışlarını çevirdiler. Chieko kıpkırmızı oldu. Risuke hemen geri döndü ve Chieko'yu bahçeye götürdü. Havuzun kenarında oturdular, birlikte sazanları seyrederek bir süre hiç konuşmadılar. Bayan Chieko, mağazanızın katibine ya da şirket olduğundan dolayı yeni adıyla müdürüne şöyle bir yakından göz kulak olmalısınız. Bayan Chieko bunu yapabilir. Gerekirse ben de size yardımcı olurum. Chieko için bu hiç de küçük bir sürpriz değildi. Göğsü heyecanla kasıldı. 13. ayrımın sonu, sayfa 163.